Ayrım 17, Kelebeğin Umudu, Elif Öztürk, sayfa 183. Diyaliz salonunda ameliyatın yankısı duyulmuştu. Alınan habere herkes çok mutlu olmuş, doktor ve hemşireler mesai bitiminde hastaneye gitmişlerdi. Halil ve Hande'nin anne babası sevinç, şaşkınlık, memnuniyet, şükran duygularını bir arada yaşamışlardı. Kalpleri adeta ikiye bölünmüştü. Bir yarısı oğullarının sağlığına kavuşmasına mutluydu. Diğer yarısı ise kızlarının sağlığına bir şey olabileceği ihtimalinin endişesini ve tedirginliğini taşıyordu. Doktorlar bir böbreğin bir bedene yeteceği garantisini vermişti ama yine de korkunun ayak sesleri duyuluyordu. Ameliyatın hemen ertesinde çocuklarını görmelerine izin verilmiş, odalarına 5 dakika için dahi olsa girebilmişlerdi. Kıyafetlerinin üzerine birer önlük ve ağızlarına maske verilmişti. Çocukların ikisi de her şeyden habersiz uyuyorlardı. Durumlarının iyi olduğunu kendi gözleriyle görüp iç huzuruyla oradan ayrılmışlardı. Eş zamanlı mutluluklar, sevinçler yaşanıyordu. Gece yarısında verilen ilaçların etkisi geçmeye başlamış, Halil ağrılar içinde kendine gelmişti. Bacaklarını hissetmediğini fark etti. Bel kemiğinin üstünde tonlarca ağırlık var gibiydi. Kolunda bir damar yolunu fark etti. Huzursuzca yerinde kıpırdanmaya çalışırken genç adamın kim olduğunu tahlil edemediği bir beyaz önlüklü odaya girdi. Eğilip yerdeki her şeyi inceliyordu. Genç adam kendini zorlayarak beyaz önlüklüyü izlemeye başladı. Hayret ve şaşkınlık içinde incelenen şeyin idrar sondasının dolum haznesi olduğunu anlamıştı. Ona "Bu benim idrarım mı?" diye sordu. Hastanın uyandığını fark etmeyen doktor duyduğu sesle irkilmişti. Gülümseyerek genç adama baktı. Aldığı sonucun memnuniyeti içinde "Evet öyle. Rengi biraz koyu şimdilik ama açılacak. Miktarı çok iyi" demişti incelemesinin bitiminde. Genç adamın yüzünde mutluluk pırıltıları gezinmeye başlamış, her kıvrımına yerleşmişti. Kendini yeniden doğmuş gibi hissediyordu. Yeniye dair ne varsa bu sefer mutluluğun, umudun, sevincin, huzurun, güvenin ve kurulan hayallerin gerçek olduğunun ispatının eşliğinde geliyordu. Doktor genç adamın yüzündeki rahatlamayı görünce sözlerine devam etti. Sesinde yumuşak meltemleri barındırarak "Ben servis doktoruyum, bu gece nöbetçiyim. Kendini nasıl hissediyorsun?" demişti. Halil nasıl hissettiğini ilk kez çok iyi biliyordu. Fiziken acılar içinde olsa ve her yerinde ağrılar bulunsa da kendini kuşlar gibi özgür hissediyordu. Birden bacakları aklına geldi. Yüzünü buruşturarak "Bacaklarımı hissetmiyorum" demişti tedirginlik içinde. Doktor elindeki dosyaya bir şeyler yazarken "Merak etme, geçecek bu durum. Ameliyat esnasında bir şey hissetmemen için belinden ilaç yapıldı. Yarına hiçbir şey kalmaz" diyerek genç adamın yüreğine su serpmişti. Halil iç huzuru ile kısa zaman sonra tekrar uykuya dalmıştı. Hande ilk kendine geldiğinde ameliyattan sonra bir gün geçmiş, uyuyup uyanışlarının farkında olmamıştı. İlk isteği hemen ağabeyini görmek olmuştu. Doktorlar önce ayağı kaldırıp birkaç adım attırmışlar, durumunu incelemişlerdi. Ardından bir tekerlekli sandalyeye oturtup hemşirelerin eşliğinde ağabeyinin odasına götürmüşlerdi. Halil yarı oturur şekilde yatağında yatıyordu. Bir bardak suyu zorlanarak içmeye uğraşıyordu. Hande genç adamın kanlı canlı yüzünü görünce çok mutlu olmuştu. Merakla gözleri idrar sondasını aradı. Haznenin içindeki sıvıyı görünce sevinçten havalara uçmuştu. O an tüm acı ve ağrısı anlamsızlaşmış, yerini derin bir rahatlamaya bırakmıştı. Gözleri nemlenmiş, ilk kez bundan rahatsızlanmamıştı. Ertesi gün yemek yemeye başlanmıştı. Çorba, hoşaf, muhallebi gibi sıvı ve hazmı kolay gıdalardan başlanılmıştı. Hande'nin bol su içmesi gerektiği söylenmiş, çok sevdiği için su içmek ona hiç zor gelmemişti. Halil'in de bol su içmesi gerekiyordu. Bu durum onun için pek kolay olmamıştı. İlk zamanlar diyalizin getirdiği alışkanlıktan dolayı içememişti, mide bulantısı oluşmuştu. Kortizon ve beraberinde birçok ilaç kullanılması gerekiyordu. Bu duruma da hemen kolayca alışamamıştı. Her şey yolunda gitmiş, bir hafta sonra hastaneden taburcu olmuşlardı. Üç gün sonra kontrole gelecek olsalar da eve çıkıyor oluşlarına memnundular. Hande'nin her şeyiyle annesi ilgilenmeye çalışıyor, genç kızın hareket kabiliyetinde kısıtlılık olmayışı işlerini kolaylaştırıyordu. Halil kaç gündür diyalize girmediğine inanamıyordu. Evine geldiğinde ilk yaptığı şey koşarak tuvalete gitmek olmuştu. İdrar yapmak onun için hayal etmekten çıkmıştı. İki kardeşin evlerinde olağanüstü hal ilan edilmişti. Ameliyattan sonra evin hijyen seviyeleri en üst seviyeye çıkarılmış, tuvaletler ayrılmıştı. Ziyaretçi ya da misafir kabul edilmiyor, her gün ev havalandırılıyordu. Titizlik içinde özenle temizlik günlük yapılıyordu. Diyaliz salonunda Halil'in sağlık durumu konuşuluyordu. Şafak arkadaşını özlediğini fark etmiş, böyle hissettiği için kendine kızmıştı. Fuat genç adamın sağlığına kavuşmasını örnek olarak gösteriyor, herkesin böyle bir hakka sahip olmasının gerekliliğini anlatıyordu. Işıl kocasını sağlıklı görmenin getirdiği mutluluk içinde kendine düşen görevlerini eksiksiz olarak yerine getiriyordu. Ama evini temizlemek için çok yoruluyordu. Bir iki hafta sonra takati kalmayınca annesi ve kuzenleri dönüşümlü olarak yardım etmeye başlamışlardı. Her iki kardeşin hastane kontrollerinin aralıkları zaman ile uzamaya başlamıştı. İlk seferinde haftada bir kez, sonra iki haftada bir kez hastaneye gider olmuşlardı. Diyaliz salonunda Sedef ile Işıl Halil hakkında konuşuyorlardı. Işıl, bugün annem yanında kalacak, kendi yemeğini hazırlar ama telaş ediyorlar işte. Sedef, telaş değildir canım benim, merak ediyorlar işte. Bırak kayınvalidesi zevkle yapıyor nasıl olsa. Hem kendi annesi Hande ile ancak ilgileniyor. Işıl, bir tek kızla ilgilense sadece, bir de misafirleri ağırlıyor. Gelmeyin desek de dinlemiyorlar ki. Selin sohbete kayıtsız kalamamıştı. Selin, kız mikrop kapar, neden geliyorlar? Pelin çok merak etmesine rağmen gitmedi. Telefon ile konuşuyorlar sürekli. Biraz iyileşsin, kendine gelsin, gideriz nasıl olsa. Sedef, Allah'tan size gelmiyorlar. Işıl, o kadar da değil. O zaman kıyametleri kopartırım vallahi. Halil'in naklinin üzerinden bir ay geçmişti. Işıl Sedef ile birlikte kadavra listesine yazılacaktı. Işıl yılda bir defa yapılan tahlillerini yeniden yaptıracak, Sedef ise tüm işlemleri yeni baştan yaptıracaktı. Genç kız uzun zamandır nakil olayını düşünmemişti. Kötü geçen nakil süreci yüzünden şimdiye dek tekrar nakil olmaya cesaret edememişti. Halil'in sağlıklı hali onun için itici güç olmuştu. Birlikte randevu saatinde nefroloji polikliniğine gidip doktorun odasına girdiler. Işıl, merhaba hocam, kadavra sırası için geldik yine. Doktor, merhaba, kadavra listesine kayıt olmak için öncelikle nefroloji muayenesi için randevu alacaksınız, her zaman yaptığınız gibi. Nefroloji muayenesi sonrasında ileri tetkik ve uzman konsültasyonları yapılacaktır. Dosyanız konsey toplantısında incelendikten sonra uygun bulunduğunuzda doku ve PRA yani panel reaktif antikor tetkikleriniz yapılarak kadavra listesine alınacak ve Sağlık Bakanlığı ulusal bekleme listesine kayıtlı olduğunuz size bildirilecektir. Sedef, kadavra organ ölüden alınan organ değil mi? Doktor, kadavra böbrek denildiğinde geçirilmiş bir kaza veya hastalık sonucu beyine kan akımının tamamen kesildiği ve geri dönüşü mümkün olmayan beyin hasarı geliştiği tespit edilen, yani tıbben ölmüş olduğu kabul edilen kişilerden kazanılan böbrek kastedilmektedir. Ancak bu kişinin solunum cihazı ve yoğun bakım tedavisi desteğiyle solunum fonksiyonu ve organlara kan dolaşımının devamı sağlanır. Kadavra böbrek vericisinin tüm organlarının hasar görmemesi için kan dolaşımının bozulmamasına özen gösterilir. Böbrekler çıkarıldıktan sonra doku hasarının azaltılması için soğuk ortamda bekletilerek metabolizması yavaşlatılır. Soğuk ortamda saklanan böbreğin çıkarıldıktan 24 saat içerisinde alıcıya nakledilmesi gereklidir. Sadece 18 yaş altı beyin ölümü gerçekleşen kişilerden bağışlanan organların paylaşımı yine aynı yaş grubu çocuk hastalar için yapılır. 18 yaş üstü bekleyen hastalar öncelikle aciliyet durumlarına, daha sonra bağışlanan organa olan doku uyumlarına, organ yetmezliğine girme ve listede bekleme sürelerine göre sıralanır. 30 Ocak 2011 tarih ve 950 sayılı Ulusal Organ ve Doku Nakil Koordinasyon Sistemi Yönergesi'ne göre her organ ve doku için dağıtım ilkeleri belirlenmiştir. Bekleme listelerinin oluşturulması ve güncel tutulması ilgili organ nakil merkezinin ve merkezin organ nakli koordinatörünün sorumluluğundadır. Işıl, 6 ayda bir illa gelmemiz şart mı? Doktor, evet şart. Bekleme listesindeyken 6 ayda bir PRA, nefroloji muayenesi, hepatit B, hepatit C taşıyıcısı iseniz gastroenteroloji bölümü tarafından muayenenizin tekrarlanması gereklidir. Nakil ekibimiz en iyi şartlarda en uygun böbreği size nakletme prensibiyle çalışmaktadır. Sizin de aynı hassasiyetle başarılı olunması için destek olmanız gereklidir. Bu sebeple bize bildirmeniz gereken durumlar vardır. Herhangi bir sebeple hastaneye yatarak tetkik veya tedavi gördüyseniz, herhangi bir enfeksiyon hastalığınız var ise, kan veya kan ürünü aldıysanız, adres veya telefon numarası değişikliği olmuş ise, uzun süreli şehir dışında olacaksanız bildirmeniz gerekir. Sedef, bekleme durumu çok uzun sürer mi? Doktor, bekleyen hasta sayısına karşın organ bağışı yeterli sayıda olmadığı için hastaya aylar içinde böbrek çıkabileceği gibi yıllarca beklemesi de gerekebilir. Bir hastanede kadavra böbrek bağışı olduğunda o merkezde sorumlu olan koordinatör tüm bilgileri bölge koordinasyon merkezine bildirir. Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya, Adana, Kayseri olmak üzere 6 bölge koordinasyon merkezi Ulusal Organ ve Doku Nakil Koordinasyon Merkezi'ne bilgileri ulaştırır. Böbrek dağıtımı Ulusal Organ ve Doku Nakil Koordinasyon Merkezi tarafından Ulusal Organ Nakil Bekleme Listesi'nde yapılan eşleştirme ve puanlamaya göre yapılır. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bekleme Listesi'nin kriterlerine göre alıcının tespitinde kan grubu, doku tipleri uyumu, yaşı, diyalize girme süreleri ve listede bulunduğu süre önemli belirleyici faktörlerdir. Bu bilgisayar programı böbreğin çıkmış olduğu bölgedeki hastalar arasında bir listeleme yapar. Bu listeleme sonunda böbreğin en uygun olduğu hastaya takılmak üzere böbrek hastanın kayıtlı olduğu merkeze organı gönderir. Işıl, diyelim ki sonunda çağrıldık. Doktor, kadavradan organ nakli için çağrıldığınızda en kısa sürede merkezimize ulaşmanız gerekmektedir. Size haber verildikten sonra yemek yemeyiniz, su içmeyiniz, kimliğinizi yanınıza alınız, kullandığınız ilaçları ve evinizde var ise son yapılan tetkiklerinizi yanınıza alınız. Unutmayınız ki kadavra için çağrıldığınızda böbreğin size takılacağı konusunda bir söz verilmemiştir. Ulusal organ nakli bekleme listesi puan durumunun yüksek olması ve tıbbi uygunluğun olması durumunda nakil gerçekleştirilecektir. Böbrek nakli sonrası özellikle ilk aylarda oldukça fazla sayıda ilacı yüksek dozlarda kullanmanız gerekecektir. Bu yoğun ilaç kullanımı pratikte bazı hataların yapılmasına neden olmaktadır. Bu ilaç sayılarının çokluğu ve alınması gereken miktarlığın fazlalığı sizleri endişelendirebilir. Ancak ilk aylarda zorunlu olarak kullanılan bu ilaçların sayısı ve miktarı giderek azalacaktır. İlaçların her birisinin kullanım amacı farklıdır. Bu nedenle kendiniz ilaçları kesmekten kaçınmanız, ilaçların kullanımıyla ilgili olarak endişeye düştüğünüzde hekiminize danışmaktan çekinmemeniz gerekir. Sedef, neden bu kadar çok ilaç kullanıyoruz? Bunun zararı, ilaçların yan etkisi yok mu? Doktor, nakil sonrası bakım önemlidir. Bağışıklık sisteminiz yeni takılan böbreği de yabancı olarak görecektir ve onu atmaya, reddetmeye çalışacaktır. Bu nedenle bağışıklık sisteminizi baskılayan bir takım ilaçları düzenli olarak kullanmanız gereklidir. Genellikle 3 çeşit bağışıklık baskılayıcı ilaç almanız gerekmektedir. Işıl, benim eşim de nakil oldu, diyet yapıyor, yine de kilo almamak için. Nakilden sonra kısıtlı yemek doğru mu? Doktor, diyet konusunda diyaliz tedavilerine göre daha serbest olabilirsiniz. Ancak yine de çok fazla kilo almanız istenmemekte, ayrıca fazla tuzlu yememeniz gerekmektedir. Sedef, hocam bir sorum olacak. Doktor, buyur sor. Sedef, benim kardeşim bana organ vermek istiyor ama kan grubumuz uymuyor. Yıllar önce testlerini yaptırmıştık ve doku uyumu çok güzeldi. Yeni gelişmeler varmış çapraz nakil diye.
Doktor, evet doğru duymuşsun.
Sedef, mümkün mü?
Doktor, böbrek nakli günümüzde %98 başarı oranı ile gerçekleştirilmektedir. Ancak kan grubu uyumu olmayan veya cross tetkikleri olumsuz geldiği için organ reddi yüksek nakiller için başarı oranları %80 oranlarına düşmektedir. Çapraz böbrek nakli programımız uyumsuzluk olan bu çiftleri uyumlu olacak başka çiftlerle eşleştirmektedir. Bu sayede her iki çift arasında böbrek değişimi yapılarak her iki alıcıya yüksek başarı oranı olan bir böbrek nakli ameliyatı yapılması sağlanmış olur. Kan grubu uyumu olmayan çiftler için çapraz nakil önemli bir kazanım olmaktadır. Çapraz nakil ile en çabuk uygun bir çift bulunan kan grupları alıcı ARH negatif, verici BRH ise kısa sürede alıcı BRH negatif, verici ARH ile eşleşebilir. Alıcı BRH negatif, verici ARH kısa sürede alıcı ARH negatif, verici BRH ile eşleşebilir. Alıcı 0RH negatif, verici ARH veya BRH ise cross tetkiki uyumsuz bir çift ile eşleşmelidir. Alıcı 0RH negatif, verici ABRH en zor eş bulunan durumdur. Kan grubu uyumu olmayan hastalar arasında eşlerin ARH negatif BRH ve BRH negatif ARH olduğu durumlarda en çabuk şekilde uygun bir çift bulunabilir. Bu durumda eğer alıcıda bağışıklık sisteminde antikorlar yok ise haftalar veya aylar içerisinde uygun bir çift bulunabilir. Kan grubu 0 RH olan alıcılar için uygun bir çift bulma süresi belirsizdir ve bazen uzun olabilir. Kan grubu 0 olan ve vericisi ARH kan grubu olan bir hastayı kan grubu ARH olan ve vericisi 0 RH olan bir çift ile eşleştirmek gerekmektedir. Ancak normal şartlarda ARH kan grubu bir hastaya 0RH kan grubu olan kendi vericisi zaten böbrek verebilmektedir. Ancak alıcı ARH negatif, verici 0RH olan çiftler arasında cross tetkiki uyumlu olmadığı için bağışıklık sistemi kendi vericisinden böbrek almasını kabul etmeyen hastalar vardır. Bu alıcılar nakil olabilmek için kanlarında bulunan antikorun olmadığı bir kişiden böbrek alabilirler. Bu durumda listemizde bekleyen ARH kan grubu vericilerden doku ve antijenik özelliği uyan bir vericinin böbreği uygun gelmektedir. Bu sayede yüksek antijenik özellikte olan bu hastaya ARH kan grubu böbrek nakledilirken 0RH kan grubu olan hastaya da 0RH kan grubu bir verici sağlanmış olur. Bu bahsettiğimiz örnek 0RH negatif BRH, ARH negatif ARH, BRH negatif BRH kan grupları için de geçerli olmaktadır. Bir tek vericinin ABRH olduğu durumda uygun bir çift bulma şansı oldukça düşüktür. Çapraz nakil programı sadece kan grubu uyumunu değil, aynı zamanda doku uyumunu da artırmak için önemli bir olanak sağlar. Böbrek kardeşliği için eşleri bir araya getirirken doku uyumu, vericilerin yaşı, vericilerin cinsiyeti gibi nakledilecek böbreklerin benzer özelliklerde olmasını sağlanacağı özelliklere dikkat edilmektedir. Kanında antijen sebebiyle yakınından böbrek alamayan çiftler, insanlarda normal şartlarda başka bir insana karşı kanında antikor gelişmez. Bu sebeple organ nakli yapıldığında bağışıklık sistemi ciddi bir reaksiyon göstermez. Vücudumuzda enfeksiyon yapan bir mikrobun özellikleri bağışıklık sisteminde hafızaya alınır ve o mikrop vücuda girmeye çalıştığında hemen bağışıklık sistemi onu ortadan kaldırır. Ne yazık ki bağışıklık sistemi bu organ benim için gerekli, ona dokunmamalıyım demez ve aynı mekanizma böbrek naklinde de bizim için önemli bir risk yaratır. Daha önceden bağışıklık sisteminin bu doku bana ait değil, vücuduma yabancı, onu ortadan kaldırmalıyım diye insan dokusuna karşı hafıza geliştirdiği durumlar olabilir. Üç durumda bağışıklık sistemi daha önceden insan dokusu ile tanışarak güçlü bir savunma yapmaya yönelmiş olabilir.
Önceden kan ve kan ürünü verilmesi, gebelikler sırasında ana rahminde bebeğin dokularına karşı duyarlanma, daha önceden organ nakli olmak. Bu özel durumları olan kişilerde bağışıklık sistemi insan dokusuyla karşı karşıya gelerek hafızasına yerleştirmektedir. Bu durumlarda da nakil yapılması mümkün olmakla beraber bağışıklık sistemini çok daha fazla baskılamak gerekir. Yüksek doz ilaçlar ciddi enfeksiyonlar gibi problemlere sebep olabilir. Hastanın hayati riski artarken nakledilecek böbrek uzun yıllar çalışmayabilir. Bu hastalar için çapraz nakil programı çok büyük bir şans sağlamaktadır. Çünkü bu hastaların duyarlı olmadıkları dokuları bulunan vericilerle eşleşme olanağı bulurlar. Bu sayede immünolojik riski yüksek olmayan bir nakile kavuşabilirler. Bu arada sıfır kan grubu olan vericileri var ise listemizde bekleyen sıfır kan grubu alıcılar için de önemli bir şans yaratmış oluyoruz. Sedef, çapraz nakili düşüneceğim hocam. Doktor, kardeşin sana organını vermeye karar verdiği an gelin. Işıl ile Sedef, doktorun öngördüğü tahlil ve testleri yaptırmak için odadan çıktılar. Önce ilgili bölümlere gidilecek, ardından randevular alınacaktı. 17. ayrımın sonu. Sayfa 193.